Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceren Hocamızla birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz programda biraz vakıf müessesesini konuşup masaya yatırmıştık. Geçtiğimiz programların bir tanesinde daha doğrusu. Bu hafta kıymetli bir misafirimiz var. Kendisiyle Osmanlı vakıflarının içerisinde önemli bir yer edinen ve hakkında çok şey bilmeyen aslında bir konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Para vakıflarını konuşacağız bu hafta Allah izin verirse programımızda. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Süleyman Kaya. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Ebubekir Hocam size hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk. Merhaba.
İki tane böyle tarihçi ve bir ilahiyatçıyla, iki akademisyenle inşallah bu hafta keyifli bir söyleşi yapacağız hep birlikte.
İnşallah.
Hocam müsaade ederseniz ben şuradan başlayayım.
Buyurun.
Programı. Şimdi para vakfı kavramı eminim ki pek çoğumuzun zihninde bir takım soru işaretleri bırakıyor. Yani vakıf kelimesinin ne anlama geldiğini halkımızın da kâhir ekseriyeti biliyor ama para vakfı konusunda pek bilgi sahibi olunduğunu düşünmüyorum. Para vakfını tanımlayarak, para vakfının ne olduğunu konuşarak başlayalım isterseniz hocam.
Şimdi şöyle diyeyim, aslında adı üstünde demiş olayım. Paranın vakfı diyebiliriz çok kısaca. Hı-hı. Normalde biz vakıf dediğimiz zaman bir gayrimenkulün, bir arazinin Allah rızası için bir hayır cihetine tahsis edilmesini anlıyoruz. Para vakfı dediğim zaman da paranın aynı şekilde Allah rızası için belli bir cihete tahsis edilmesini anlıyoruz. Tabii bugün hani kağıt para vakfedilebilir mi? Bugünün meselesi bu, para vakfı kurulduğunda böyle bir para yok. Altın var, gümüş var. Altın parayı vakfediyorlar. Mesela diyelim ki 100 tane altını veya işte 100 kuruş gümüşü bir hayırsever vakfediyor. Tıpkı bir gayrimenkul vakfeder gibi bunun için de bir vakfiye düzenleniyor. Bu vakfiyede bu parayı vakfeden hayır sahibinin bir takım talepleri var. Bu para nerede, nasıl kullanılsın buna dair istekleri var. Şartları var, yani vakıf dediğimiz vakfeden kişinin şartları var. Bu şartların yerine getirilmesini tabii ki bekleniyor. Ve Osmanlı hukukçuları da zaten bu vakıfın şartlarını şari nas'ı gibi kabul ederler. O parayı bir hayır cihetine tahsis eden kişinin hakkıdır nasıl kullanılacağını da belirlemek.
Aslında vakıflarla ilgili programımızda bu temel şartların üzerinden bir geçtik hocam. Yani vakıf nedir, mevkuf nedir, bunların üzerinden geçtik. Dediğiniz gibi daha çok sanki gayrimenkul vakfı biraz daha öne çıkıyormuş gibi ama para vakıflarında bir nakdin, değerli bir metalin vakfedilmesi gibi bir şey söz konusu.
Evet, kesinlikle tam öyle. Burada tabii para olduğu zaman şimdi bu bir bağış değil. Yani bir vakfa gidip bağış yapıyorsunuz. O vakıf o parayı harcıyor. Böyle değil. Hı-hı. Tam tersi bir vakıf. Vakıf olmasının özelliği kıyamete kadar ilelebet
devam
belli bir
olması,
hayır cihetine tahsis edilmiş olması. Hı-hı.
Bir zamanla limitlenmeden, sınırlanmadan ilelebet Allah rızası için vakfedilmiş olması.
Evet, tam bu. Bu bütün vakıflar için geçerli. Aynen. Dolayısıyla para için, paranın vakfı için de geçerli. Tabii böyle söz konusu olduğu zaman o zaman ne yapacak bu parayı vakıf? İşletecek. Hı-hı. Elde ettiği karı belli bir hayır cihetine sarf edecek. Vakfedilen para ne kadarsa, mesela 100 kuruş vakfetti. Tabii kuruş diyorum, kuruş Osmanlı'nın gümüş parası, büyük parası. Akçedir küçük para Osmanlı'da. Biz vakfiyeler okuduğumuz için, muhasebe kayıtlarını okuduğumuz için hep oradaki birim büyük ölçüde kuruştur. Onun için kuruşa alışmışız. Seyircilerimiz kuruş derken küçük ufacık para anlamasınlar. 100 kuruş Osmanlı için büyük gümüş para diyelim, bir kuruş. Vakfediyor. Vakfettiği bu 100 kuruşun belli hangi yollarla işletilmesi ne dair de bir takım talepler olabiliyor yine vakfın.
Peki hocam, burada çok kritik bir şey akla geliyor. Normalde biz daha yaygın görülen vakıf türlerinde genelde gayrimenkul, diyelim ki bir köyün vakfedilmesi, bir dükkanın, evin vakfedilmesi gibi şeyleri görüyoruz. Paranın vakfedilmesi, yani hukuken İslam hukukuna göre nedir konumu?
Evet, bu soru çok kritik bir soru aslında. Yani. Zaten Osmanlı ilmiyesi de uzun süre bunu tartışmışlar. Bir takım gelgitler olmuş. Karşı çıkanlar var, kabul edenler var. Çünkü şöyle bir hususiyeti var. Osmanlı öncesinde bu konu konuşulmamış, tartışılmamış. Yani Hanefi fukahanın gündeminde çok yok.
Ya da para vakfının örneği yok.
Evet, örnek uygulama yok diyebiliriz. En azından şu ana kadarki bilgilerimiz bu yönde. Uygulama olsaydı fukaha bunu tartışırdı. Uygulama olmadığı için de tartışmamışlar. Ama Hanefi geleneğinde, Hanefi fıkıh geleneğinde şu tür hükümlerin var olduğunu da biliyoruz. Mesela İmam Muhammed, yani normalde Hanefi fıkhında vakıf gayrimenkul ile olur. Yani gayrimenkul vakfedilir. Menkul mal dediğimiz taşınır mallar vakfe konu olmazlar.
Evet.
Ama bunun istisnası olarak bazı menkul malların örf haline gelmesi ve uzun süre korunup bir hayır cihetinde kullanılabilmesi şartlarıyla olabileceğini kabul etmiş. Hani fukaha ki İmam Muhammed'in bu noktada çok net bir fetvası var. Örf haline gelmişse menkul bir mal vakfedebilir. Mesela kitap. Şimdi öyle kitap var ki tabii o günkü teknik, çok sağlam teknikler üretiliyor. Mürekkep çok sağlam şeklinde üretiliyor. Şu anda 1000 yıl öncesinden kitaplar var elimizde.
Evet.
1000 yıldır sağlam duruyor.
Yazma eserler.
Yazma eserler. Tabii kitap, kağıt üretiminin, mürekkep üretiminin pahalı olduğu, hat sanatının, yani işçiliğin, emek ücretinin yüksek olduğu bir dönemde bir kitabın maliyeti çok çok yüksek. Yani bugünle kıyaslanamayacak kadar kat kat yüksek bir maliyeti var bir kitabın. Medreseler var, ilim geleneği devam ediyor. Buralarda kitaplara ihtiyaç var, talebelerin kitaplara ihtiyaçları var. Bunu bir talebenin bir kitabı edinmesi bile çok zor. Yani. Dolayısıyla kitap, burada üretilen çözüm, kitaplar vakfedilmiş. Bütün medreselerde kütüphaneler kurulmuş.
Öğrencilerin hayrına.
Tabii aynen öyle. O mesela vakıf orada diyor ki bu medreseden dışarı çıkmasın diyor. Yani burada gelen talebe okusun diyor. İşte mesela ilk cevaz verdikleri menkul mallardan bir tanesi kitap.
Evet.
Burada tabii şuna dikkat etmek lazım. Yani çok kısa sürede tüketilmeyen, kısa sürede bitmeyen bir şey olması lazım. Yani uzun vadeli bir bir hayırdan bahsediyoruz vakıf dediğiniz zaman. Öteki zaten bağış olur. İşte bunu Osmanlılar paraya taşıyorlar. Aynı fetvayı. Burada İmam Züfer'in talebesi Ensari'den nakledilen paranın da vakfedilebileceğine dair bir görüş var. Ama bu görüş Hanefi fıkhında zayıf kabul edilmiş. Ve tarih boyunca Hanefi fıkıh kitaplarında zayıf bir görüş olarak mercuhtur. Yani amel edilmemiştir. Tercih edilmemiş bir görüş olarak kalmıştır. Osmanlı'ya gelindiğinde anlıyoruz ki daha ilk dönemlerden itibaren, daha başlardan itibaren yavaş yavaş bu başlamış. Bir ihtimal, ufak bir ihtimal hemen öncesindeki beylikler döneminde de, Anadolu Selçuk döneminde de başlamış olabilir ama çok net bir takım bulgularımız henüz yok.
O zaman şöyle de söyleyebiliriz aslında. Vakıf kültürü, yani tarihte, İslam tarihinde çok erken tarihlere kadar götürülebilir. Hatta İslam öncesindeki örneklerinden falan benzeri uygulamalardan, vakıfvari
burada
uygulamalardan
bahsettik.
Ama orada genelde bu konudaki literatürün söylediği bir şey var. Osmanlı bir vakıf cenneti. Hatta bir paragraf okumuştuk. Bir çocuk diyor, vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte uyur ve mezarı bile vakıftır falan tarzında. Demek istediğim bu vakıf cenneti Osmanlı'nın aslında getirdiği bir açılımla para vakıflarını biz daha çok Osmanlı'da ve Osmanlı coğrafyasında görüyoruz. Öyle değil mi?
Evet, kesinlikle. Allah selamet versin. Mehmet Genç Hoca'nın bu noktada çok kesinlikle katıldığım bir tespiti var. Osmanlılar bir kere vakıf müessesini genişletmeye çalıştılar. Bunu bir hedef olarak çok net bir şekilde görüyoruz. Para vakfı açılımı da aslında tam bu noktada çok çok kritik bir şey.
Kritik.
Çünkü niye? Bir insanın gayrimenkul vakfedebilmesi için yani 3-5 tane eviniz olacak ki bir tanesini vakfedeceksiniz. 3-5 evi olan insanlar vakıf kurabiliyordu daha öncesinde.
Yani belli bir zenginliğe erişmiş olması lazım.
Tabii ki. Ve tabii ki işte ekonomik gücü de olan devlet adamları.
Evet.
Bir de gerçekten bu, yani o günün şartlarında 3-4 tane dükkan, 3-4 tane evi olabilen insanlar çok az toplumda tabii
ya,
olarak.
Daha çok hanedan üyeleri ya da yüksek bürokraside bulunanlar vakıfları.
Zaten bugüne kadar gelen vakıf eserlerinin çoğusu da hocam yine padişah ve onun yakın çevresi tarafından oluşturulan vakıflar oluyor büyük ihtimalle.
Evet. Büyük güçlü vakıflar bunlar. Ama para vakfı açılımıyla ne olmuş oluyor? Herkes bir kuruş mesela vakfedebiliyorsunuz. Şimdi bu çok büyük bir şey. Üç kuruşun, yani 18. yüzyıl verileriyle konuşalım. İşte bir küçük baş hayvan 3 kuruş yapıyor. Bir büyük baş hayvan 10 kuruş yapıyor. Siz 1 kuruş vakfediyorsunuz. Yani bugünün parasıyla 200-300 gibi böyle bir lira gibi bir parayı vakfedebilir oluyorsunuz. Dolayısıyla bir vakıf kurabilme, bir sahip olduğu bir mülkü vakfetme imkanı toplumun çok büyük bir kesimine yayılmış oluyor. Bu da işte vakıf medeniyeti ya da vakıf cenneti olgusunu ortaya çıkartıyor. Çünkü hemen herkes bir şeyini vakfetmek istiyor.
Ya bu söylediğiniz nokta önemli. Yani bu aslında vakıf kültürünün daha toplumun alt tabakalarına yaygınlaşması bakımından önemli. Yani kesinlikle. Yanlış anlamıyorum değil mi? Yani daha tabii, önce tabii. Daha hali vakti yerinde olan nispeten zengin diyebileceğimiz insanlar vakıf ve vakfetme işleriyle uğraşırken şimdi daha mütevazi insanlar bile belki bunu bir infak gibi ama uzun süreli ebedi olmak belki de sadakayı cariye gibi düşünüp amel defterinin açık kalması düşüncesiyle dolayısıyla daha yaygın bir kitlenin buna dahil olduğunu söyleyebiliriz o zaman.
Kesinlikle öyle. Zaten bu sadaka-i cariye dediğin demeniz orası çok önemli. Hani diyoruz ya hep uzun süreli ebediyen diyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bir mektep kurmuş. Bir caminin avlusunda yanında boş bir arazi var. Orada bir vakıf olarak cami vakfı mütevellisiyle anlaşmışlar. Oradaki bir boş arazide mektep bina inşa etmiş. Hı hı. Sonra 100 kuruş da para vakfetmiş. Diyor ki bu 100 kuruş vakıf işletilsin. Bunun geliriyle bu mektebin hocasının maaşı verilsin.
Evet.
Şimdi mütevelli bu 100 kuruşu yüzyıllarca bu tür tespitlerimiz var şeriat sicillerinde, muhasebe kayıtlarında. Yüzyıllarca mütevelli bu 100 kuruşu işletiyor. Oradan elde ettiği yıllık 10 kuruş gelirle o mektepte ders veren hocanın maaşını veriyor. Şimdi o kişi öldüğü zaman yani bunda hiç şüphemiz yok yani hani bu sevaba nail olacaktır tabii ki. Yani öldü. 100 sene önce ölmüş ama 100 sene önce kurmuş olduğu
hala
bu vakıf
hayrı devam ediyor.
Devam ediyorsa ki tabii. Önemli ölçüde bunu devam ettirmeyi başarmışlar. Zaten Osmanlı'nın az önce bahsettiğimiz bu vakıf cennetine dönüşmesinin arkasında yatan şey vakıfları korumayı çok güzel başarmışlar. Hı-hı. Bu paraları da korumuşlar. Bunu başarmışlar. Burada bir takım tedbirler almışlar.
Hatta o programda şunu söylemiştik. Vakfe kökü dur demek. Ama hmm. ne duruyor orada? Vakfedilen malın mülkiyet hakkını durduruyor aslında. Kamu yararına dönüştürüyor. Ona kimse dokunamıyor. Hiçbir ki özel şahıs ya da devlet dahi İslam hukukuna göre dokunamıyor. Dolayısıyla dediğiniz çok önemli. Kamu yararına ve sonsuz bir süreyle dönüşmüş oluyor.
Evet. Hocam çok pardon şimdi konuyu da biraz açmak adına kritik bir şey sormak istiyorum. Paranın işletilmesinden bahsettiniz. Mesela evet. Bir para vakfediliyor bir vakfa ve o para işletiliyor. Bu paranın işletilmesinden kasıt nedir? Yani parayla ticaret yapmak mıdır başka bir şeyler yapmak mıdır hocam?
Evet bunu ticaret olarak adlandırabiliriz. Şimdi tabii bir şöyle bir şey var. Bu çok kesin bir şey. Kur'an'la, hadisle faizin yasak olduğu biliniyor. Burada çok tereddüt yok. Hı hı. Ayetler çok açık. Hadisler çok açık. Dolayısıyla bütün Osmanlı ilmiyesinin, yani bunun hiç istisnası yoktur. Binde bir faiz alınabilir demeler mümkün değil. Yani buna fetva vermeler evet. mümkün değil ve vermiyorlar da zaten. Burada ama Osmanlı henüz, Osmanlı öncesinde Hanefi fukahanın ki çok güçlü otoritelerin geliştirmiş olduğu bir takım bu tür kredi verme, borç vermelerde kullanılan yöntemler var. Bunların en temeli beyul iğne dediğimiz bir yöntem. Buna Hanefi fukaha cevaz veriyor. Ama bunu tartışıyor. Yani cevaz veriyor dedim böyle çok kolay cevaz verilen bir şey değil bu. Bu Osmanlı öncesinde ama tartışılmış. Osmanlı 100 yıl, 200 yıl hemen öncesi Kadı Han gibi, İftiharüddin Buhari gibi miladi işte 1100'lerde yaşamış, 1100-1200'lerde yaşamış güçlü Hanefi otoriteler tartışmışlar ve meşru olduğu kanaatine varmışlar. Ve bunu da tabii ki sonrasındaki Hanefi fukaha sürdürüyor. İlk başlarda itiraz edenler var, kabul etmeyenler var, reddedenler var ama kabul fetvası yaygınlaştıktan sonra Osmanlı zaten kuruluyor. Dolayısıyla Osmanlı ilmiyesi de bunu bir daha öncesinden tevarüs edilen bir fetva olarak alıyor ve uyguluyor. Tartışmıyorlar. Osmanlı'da bu konuyu tartışmıyorlar. Yani hı hı. Osmanlı buna beyul iğne demiyor. Osmanlı biraz uyarlıyor. Bir takım törpülemeler yapıyor. Bir takım değişimler yapıyor.
İnce ayar yapıyor.
İnce ayarlar yapıyor ve farklı bir isim veriyor. Muamele şer'i diyor mesela buna hı. Osmanlı. Şer'i muamele adı tam. Ve ama bunu tartışmıyor. Yani tartışmaya ihtiyaç duymuyor. Ama Osmanlı neyi tartışıyor? Paranın vakfedilebilmesi meselesini tartışıyor işte. Yani az önce dedik ya, paranın vakfı dediğimiz olgu Osmanlı'ya has. Osmanlı'da ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla Osmanlı'da tartışılıyor. İlk ortaya çıktığında ki mesela Şeyhülislam Çivizade bile itiraz ediyor, kabul etmiyor. Hatta onun fetvası üzerine Kanuni Sultan Süleyman yasaklıyor para vakfını bir dönem. Ama sonrasında Ebu Suud Efendi'nin otoritesi, Ebu Suud Efendi Şeyhülislam olduktan sonra ve İstanbul'daki ilmiyenin üst düzey yetkin olan önde gelenleri meşru olabileceği yönünde kanaat serdedince bu sefer para vakfının meşruiyetine Şeyhülislam fetvası ve sultanın fermanı yayınlanıyor. Artık para vakfı yaygınlaşıyor. Ama böyle bir tartışma muamele-i şer'iyeye dair yok. Sonrasında İmam Birgivi gibi ve sonrasında da Kadızadeli hareketi dediğimiz tırnak içerisinde selefi diyelim bir yönteme sahip olan Hanefi fıkıh birikimine de fıkıh geleneğine de bir takım itirazlar yönelten bir bakış açısında muamele şer'iyenin meşruiyetine dair de bir takım şeyler söylenmiş. Olumsuz şeyler yani söylenmiş. Ama bu bir tartışma açmamış. Yani ilmiye buna cevap verme gereği duymamış. Yani üstadlar Kadıhan gibi, İftihaddin Buhari gibi, Burhan-ı Şeria gibi bizim otorite kabul ettiğimiz fakihler buna cevaz vermişler. Biz daha bunu tartışmıyoruz diyorlar adeta. Şimdi muamele şer'i üzerine durdum ama tabii peki, tek değil yani.
Muamele şer'iyeden neyi kastediyoruz? Biraz açabilir misiniz orayı?
Muamele şer'iyeden neyi kastediyoruz? Bunun tabii farklı türleri var. Bir araya bir satım akdi sokmak. Bir malın alınıp satılmasını araya sokuyor. Bu aslında şekli bir alım satım. Yani reel bir ticaret değil. Ama bu hani şeklen bunu sadece yani şeklen formalite icabı yapılan bir şey olarak bırakmıyorlar. Yani burada biraz belki detaya girmek gerekecek. Seyircilerimiz ne kadar ilgilenir bilmiyorum bu detaylı ama hani bunu söylemezsem olmaz.
Ben de biraz da dinleyicilerimizin kolay anlaması için şunu soracağım. Şimdi İbrahim de sordu. Bu vakfedilen parayla nasıl işletiliyor? Evet. Yani vakıf bununla gidip atıyorum 100 kilo buğday alıp o buğdayı işte pazarda daha yüksek bir fiyata satıp kâr edip sermayesini büyütüp o sermayeden mi işte öğretmene maaş veriyor ya da vakıf
yok böyle
Aslında ticaret dediğimiz şey bu daha çok bizim anladığımız ama daha çok böyle olmadığını siz muamele-i şer'iye ile yapıldığını söylüyorsunuz.
Evet.
Evet bunu biraz açmak istedim ben.
Şimdi yani burada netice itibariyle parayı vakfeden kişi başka, işletecek olan kişi mütevelli. Bu tür ticari faaliyetlere böyle girdiğiniz zaman orada zarar riski büyüyor.
Aynen.
Kendinize ait olmayan bir malı
para batabilir sonuç olarak.
Tabii paranın batılma ihtimali yüksek oluyor gibi. Osmanlı buna girmiyor. Buna iki şeyden sebep girmiyor. Bir, vakıfın vakfeden kişinin vakfına sahip çıkmak adına böyle bir riskli yola girmiyor. Zaten vakfedenler bu tür bir ticaretle işletilmesini söylemiyorlar. Vakfiye de muamele-i şer'iye veya beybil istihlal çok azında da mudarebe gibi yollarla işletilsin deniyor. İşte mudarebe bununla örneklenen bir tanesi. Çok az vakfiyede geçiyor ama uygulamada o da hiç yok. Bugün aslında bu konuda tartışılan bir konu. Yani mudarebe, müşareke gibi ortaklık yollarıyla ticarette kullanılmış mı bu paralar? Hayır, kullanılmamışlar. Uygulamada çok net bir şekilde muamele şer'iye ve beybil istihlal. Biraz beybil istihlal üzerinde de dururuz belki az sonra. Yani istihlal ve muamele diyelim kısaca. Bu ikisi ve bu ikisinde de aslında bugünkü biraz katılım bankalarına benzetebiliriz.
Ben oraya getirecektim konuyu.
Yani katılım bankası da hem mudarebe, müşareke gibi ortaklıklar hiç yok mu? Var ama çok düşük oranda. Çok çok düşük oranda. Bu Türkiye, dünya genelinde böyle sadece Türkiye'de değil. Daha yaygın olarak kullanılan biraz daha garanti bir gelir getiren bir takım yöntemleri var katılım bankalarının. Osmanlı ilmiyesi de bu tür yöntemler kullanmışlar. Ama şimdi buradaki ticaretin yani alıp satmanın, satım akdinin tamamen şekli bir formaliteden ibaret olmadığını az önce tam söylemiştim. Şimdi bu neye yarıyor? Mesela bir parayı faizli borç olarak verdiğiniz zaman mesela yıllık %10 faiz koydunuz ki Osmanlı'daki uygulanan oran daha ziyade %10. Üst sınır %15'tir. İlk dönemlerde %10 daha ziyade uygulanıyor. Sonra işte 18. yüzyılda %15'lere doğru rakam yükseliyor ama %15'e aşmama şeklinde bir üst sınır var.
Peki bir parantez açacağım. Bu dönemin enflasyondan bağımsız olarak mı böyle tutuluyor?
Tabii enflasyondan bağımsız.
O da ilginç. Yani enflasyon belki %20 ama bu hala %10-12 bandında, 15 bandında duruyor.
Evet tabii o öyle ama enflasyonun o kadar yükseldiği dönemler çok çok az. Yani çok zorlu savaş yenilgilerinin, büyük savaş yenilgilerinin olduğu ve sonrasında tahşişlerin yapıldığı dönemlerde oralara çıkıyor. Ortalama zaten %1 şu anda malum Osmanlı'daki enflasyon yıllık oran. Tabii o enflasyon hani ortalama %1 olduğu bir dönemde %10-15 yüksek bir rakam. Yüksek, bir rakam yani.
Bayağı, evet.
Ama buna rağmen bakınız dikkat edin. Siz hocam daha da iyi hatırlayacaksınız. Şikayet defterlerinde tefecilerin, ribahor, murabahacı, muameleci diye isimlendirilen tefecilerin %25-%30'larla borç verdiğini görüyoruz. Buna dair şikayetler geliyor divana. Evet. Divan bu tür bunlara dair sert yasaklar ortaya koyuyor. Osmanlı aslında bir bakıma
tefeciliği önlemiş oluyor.
Tefeciliğe de bir sınır çekmiş oluyor. Bakın buna rağmen %25-%30 tefecilik olabiliyorsa bu para vakfı imkanının olmadığı bir dönemde çok acil nakde sıkışan insanları tefecilerin eline bırakmış olacaksınız. Burada para vakfıyla ne yapmış oluyor Osmanlı aslında? Bu getiriyi yani acil nakde sıkışan kişilerin ödemeyi düşündükleri o fazla miktarı kamu yararına tahsil ediyor aslında.
Daha itidalli bir yol,
sosyal,
kapı açıyor.
Sosyal hizmetlere tahsil ediyor. Bütün sosyal hizmetleri zaten vakıflar üzerinden görüyor biliyorsunuz. Bunları daha önceki oturumda mutlaka konuşmuşsunuzdur. Evet. Şimdi bu muamele şer'iyede dedim ki bir takım sadece şekli bir formülden ibaret değil bir takım tedbirler almışlar. Yani bu bir faizciliğe, tefeciliğe dönüşmemesine yönelik tedbirler almış ilmiye. Mesela bir yıllık %10'la verdik diyelim. Bir muamele yaptık. %10 kar koyduk. Malın alım satımını soktuk devreye. %10 kar koyduk. Şimdi aradan bir yıl geçtikten sonra burada o borcu veren %10 gelir elde edecek olan şahıs mütevelli diyelim. Diyebilir mi ki bak bir yılı geçtik aradan 6 ay daha geçti sen bir %5 daha vereceksin. Faiz olsa bu işler.
Evet.
Ama işlemiyor yani kendiliğinden işleyen bir şey yok. Niye? Çünkü belli bir malın satımından ortaya çıkan bir kar var sadece ortada. Bunu alabiliyorsunuz. Bunu kişi ödeme imkanı yoksa zorla boğazını yapışamıyorsunuz. Tecil ediyorsunuz. Mühlet veriyorsunuz. Vakıflar kendilerini garanti alır. Kefil alırlar, rehin alırlar. O kefille rehini tahsilattan yaparlar. Amenna.
Peki hocam biraz daha netleştireceğim. Ben basite indirgeyeceğim daha doğrusu. Bir, yani bildiğimiz anlamda ticaret yapmıyorlar ama daha ziyade bu parayı işletmek için ihtiyaç sahibi olanlara borç para verme pratiğine benzeyen bir usulle bu parayı işletiyorlar.
Doğru. Tam
ve yani borç para verirken bunun takriben dönemin şartları netice içerisinde %10-15 civarında bir fazla bir miktarla geri alıyor.
Evet, yıllık getirisi böyle.
İlk etapta dinleyicilerimizin aklına şu gelecek. Yani bu bugünkü bankaların verdiği faizden
ne farkı var?
Ne farkı var?
Hocam çok özür dilerim.
Ya da vakit doldu yoksa.
Şimdi tam da ben buna benzer bir soru soracaktım. Çok da kritik bir soru hakikaten bu. Çünkü para vakfı deyince herkesin aklına yani konuya vakıf olmayan ve ilk defa dinleyen kişilerin aklına bu geliyor. Bunu isterseniz bir ara verelim şimdi. Aranın ardından ikinci bölümümüzde biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım müsaadenizle.
Estağfurullah.
Efendim kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim aralarından tekrar huzurlarınızdayız. Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikte ve kıymetli misafirimiz Doçent Doktor Süleyman Kaya ile birlikte bu hafta Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda para vakıflarını konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce hocam Ebubekir hocamın güzel ve kritik bir sorusu vardı. Oradan isterseniz devam edelim.
Evet, faizden ne farkı var? Soru tam böyle. Faizli krediden farkı işte araya bir satım işleminin sokulmuş olması. Kısaca esas itibariyle bu. Bu fark az önce söylemeye çalıştığım şekli bir formaliteden ibaret değil sadece. Reel bir ticaret değil bunu da söyledim ama şekli bir formalite değil dedim. Buradaki karın o paranın faizi olmasıyla satım akdinden elde edilen bir kar olmasından kaynaklanan bir takım farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu borçlu kişi faizli kredide borçlu olan kişi ödeyemediği takdirde faizin üzerine
devamlı biniyor ve artıyor.
Faiz biner ve bu artar, bu borç. Hı hı. Ama muamele şer'i olduğu zaman netice itibariyle arada bir ürün alınıp satılmaz söz konusu olduğu için burada borç ana paradır, artı o ürüne konulan kar neyse odur. %10 bir kar konuldu, işte budur ödenecek olan para. Bunu zamanında ödeyemiyorsa zorla bunun üzerine, yani cebren onun rızası olmaksızın artı bir fazlalık konulamıyor. Hı. Halbuki faizde böyle bir artı bir fazlalık konulabiliyor.
Evet. Genelde o ürün ne oluyor hocam? Belli mi? Yoksa
o ürün çok farklı şeyler olabiliyor. Bir kitap bile olabiliyor. Bir, hı hı, bir kürk gibi, bir saat gibi ürünler olabiliyor. Hı hı. Bunun mesela bir takım daha farklı sonuçlarından, birkaç şeyden daha bahsedebiliriz burada.
Yani şunu anlıyorum. Bir, Osmanlı aslında meselenin faiz gibi gözükmemesi için diyelim ki kişiye 100 lira verirken yanına bir de bir kitap veriyor ve bir sene sonra bana 110 lira geri ver diyor.
Diyor.
Aslında buradaki 10 liralık fark faiz değil, kitabın farkı gibi gözüküyor mu?
Evet, mesela bu bir örnek, ama o kitabı alan kişi daha sonra bir başkasına hibe ediyor. O da yine vakfa hibe ediyor. Yani kitap vakfa geri dönüyor.
Anladım.
Reel ticaret olmamasından kastım bu.
Ama diğer
ama işte oradaki o 10 liralık kar netice itibariyle satılan bir maldan kaynaklanan bir bedel olduğu için bunu faiz gibi yorumlayamıyorsunuz. Üzerine ek koyamıyorsunuz.
Bir de devamlı artan bir faiz meselesi yok. Birikmiş bir faiz, yükselen bir miktar söz konusu değil,
değil
burada.
Ve buna bağlı olarak da kişinin ödeyemeyeceği bir büyüyen bir sonuçla karşılaşması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani burada tırnak içerisinde bir taraflardan birinin razı olmadığı bir ödemede bulunmak zorunda kalmıyor insanlar. Baştan razı oldukları bir, o da o belli bir ticaretin sonucu olan bir miktar. Bunun üst sınırı da zaten belli. Oranını da kendileri belirlemiyorlar. Bunu da devlet belirlemiş. Bu tedbiri de almış. Burada yani en kritik soru şu: ödeyemezse ne olacak? Hı hı. İşte burada da ortaya çıkan sonuç tecil, taksitlendirme gibi bir takım imkanlar önüne sunuyorsunuz. Ve bu şekilde mesela sarraflar da aynı işlemi kullanıyorlar kredi verirken. Ama bakıyor mesela vakıfların genelde tecil taksit işlerine girmediğini biliyoruz. Çünkü onlar kefil ve rehin aldıkları için, ama sarraflar ne yapmak zorundalar? İşte tecil yapıyor, taksitlendiriyor.
Bugün ifadesiyle yeniden yapılandırıyor.
Evet, yeniden yapılandırıyor gibi. Dolayısıyla bu şekliyle olursa zaten o dönemin ilmiyesi, fukahası buna meşru diyor. Ama bu muamele yapılmadığı takdirde binde bir bile, yani bir kuruş, bir miktar, bir zerre bile fazlalığın faiz olduğunu, dolayısıyla kesinlikle yasak olduğunu söylüyor. Bunun buradaki yasak sadece diyaneten değil, kazaen de, yani o günkü hakimler de, kadılar da bunu meşru kabul etmiyorlar. Yani böyle bir taleple mahkemeye başvurduğunuz zaman muamele-i şer'i yapılmışsa orada meşru bir alacak vardır deniyor, ama yapılmamışsa olmaz deniyor. Vakıf bile muamele-i şer'i yapmamış, vermiş parayı, mütevelli vermiş birisine bir miktar para, muamele şer'iye yapmayı ihmal etmiş ya da sonra yaparız demişler, yapmamışlar. Bir kuruş fazla alamaz. Ve bu kurallar çok nettir. Yani mütevelli, ya biz bunu geçmişe yönelik bir muamele şer'i yapalım. Yok, bunu geçmişe yönelik yapamazsınız. Yani tabiatında yok böyle bir şey. İşte dolayısıyla bu tür farklılıklar var. Bu farklılıklar işte herhangi bir insanın almış olduğu borçtan ötürü ileride daha da zor, gittikçe zorlaşan bir sonuçta karşılaşmasına engel olan tedbirler. Bu tedbirlerin olması şartıyla buna fukaha cevaz veriyor.
Peki şey örnekleri var mı? Yani kişi borcunu ödeyemedi ve durum kefile rücu etti.
Tabii bu tür örneklerimiz var. Bu tür örneklerimiz var. Burada yani çünkü vakfeden kişi diyor ki bu para bu yollarla işletilsin. Ama mutlaka kefili meli, rehni kavi alınsın. Kefili meli böyle yani sağlam kefil, öyle herhangi birisi değil. Yani borcu, ödeme gücü olan.
Borcu ödeyemeyecek bir kişi değil.
Değil. Bir de rehni kavi. Kuvvetli bir rehin alınsın diyor. Vakıf, yani mütevelli, özür diliyorum. Mütevelli vakıfın bu şartına uymazsa o zaman mütevelli tazminle yükümlü olur. Zayi olursa para, vakfedilen o para, o ana para zayi olursa o zaman mütevelli o zaman bunu tazmin etmekle sorumlu olur. Hı. Niye? Çünkü vakıfın şartına uymadığı için. Onun için zaten hani az önce bir ara söylemiştim. Yani bu paraları uzun yıllar korudular. Sadaka-i cariyeyi gerçekleştirdiler. Bu görüldüğünde vakfetme arttı. İnsanların para vakfetme motivasyonu artmış oldu. Çünkü biliyorlar ki mütevelli bunu yıllarca koruyacak, muhafaza edecek. Benim şartlarıma riayet edecek. Etmezse kendisi tazmin edecek. Dolayısıyla para yine korunmuş olacak.
Evet. Böylelikle hem insanların tefecilere bulaşıp faizi para almalarının önüne geçilmiş oluyor. Yani hem bireysel günah işleme aslında bir anlamda önlenmiş oluyor. Hem de faizin toplumun tamamına yayılması bu vesileyle önlenmiş oluyor aslında.
Ve buradan elde edilen gelir işte toplumun yararına tahsis ediliyor. Evet. Mektepler yapılıyor, mescitler yapılıyor, yollar yapılıyor, su yolları yapılıyor, çeşmeler yapılıyor, aşhaneler yapılıyor, bimarhaneler yapılıyor. Yani bütün her türlü sosyal hizmete aktarılıyor bu gelir.
Yani bugün toplumumuzda değil mi? Bankadan kredi aldığı için ödeyemeyen, faiz sarmalına düşen, intihar eden birçok insanımız var maalesef.
Var. Dolayısıyla İşte para vakıflarında böyle bir örnek yok işte. Hani ne farkı var demiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir örnek oldu bu. İşte para vakfının para işletmesiyle faizli borç verme arasında böyle bir fark var.
Yani borç alan bir defa faiz sarmalına düşme gibi bir şey söz konusu değil asla.
Değil.
Bu bir. Ya da adam ödeyemezse ne diyeyim ya kefili devreye giriyor ya bir tecil ya da taksitlendirme söz konusu olabiliyor vesaire.
Bir de hocamın da ifade ettiği gibi şimdi yani orada verdiği fazla paralar da hayır hasenat işlerine harcanıyor. Yani öyle bir sistem kurulmuş ki sistemin hiçbir yerinde bir boşluk yok.
Evet. İşte bu şartlarla zaten biz buna Hanefiler bu muamele-i şer'iye dediğimiz bu tür uygulamalar hile-i şer'iye derler. Bunu sair fakihler de kabul eder. Etmeyenler var ama genel olarak fukaha bunu kabul eder. Hanefiler zaten kabul ediyorlar. Burada hile-i şer'iyenin meşru olabilme, hile çözüm demek yalnız bu arada. Evet. Hile kelimesini de açıklamam lazım.
Bu çok önemli bir yer.
Yani hile Arapça'da hile kelimesi çözüm demek. Halletmek. Halletmek tam o kökten geliyor.
Bizde maalesef sahtekarlık gibi bir şey anlaşılıyor.
Tabii bugün Türkçe'de hile sahtekarlık. Bu hile değil. Bizim Türkçe'de hileyi kastetmiyoruz. Bu farklı bir halletme, çözüm üretme.
O tuzak vesaire kurmak anlamındaki hile farklı bir Arapça kelime.
O farklı. Dolayısıyla halletmek, çözüm üretmek. Şimdi bir mesele var, bir problem var toplumda, buna bir çözüm üreteceksiniz. İşte bunu üretirken kimseye zulmetmeyeceksiniz. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Kul hakkı asla olmayacak. Hak yani gibi bir takım şartları vardır. Bu şartlar gerçekleşirse hileye cevaz verirler. Yoksa zekat ödememek için adam bir çözüm üretiyor, bir hile üretiyor. Buna kesinlikle cevaz vermiyorlar. Yani onda hiç sorun yok. İşte tam sizin sözünüz üzerine geldim hocam. Yani dediniz ya toplumun yararına bunu aynı zamanda yöneltiyor. İşte bu şartlar bu ortamda böyle bir çözüme cevaz veriyorlar.
Evet. Yani her ne kadar üzerine fetva verilmiş bir konu da olsa sonuç olarak kamu yararı gözetilerek verilen bir fetva söz konusu. Dolayısıyla hukukun boşluklarından faydalanmak gibi bir durum söz konusu değil.
Vakıf perspektifinden bakarsan adam bir defa sadaka-i cariye yapıyor ve bu ilelebet olarak adamın defterine sevap olarak yazılıyor. Bu bir. Vakıfın imkanlarından yararlanan borçluyu düşünürsen de adamın maddi bir ihtiyacı karşılanmış oluyor. O da rahatlıyor en azından. Yani çok yönlü ve oradan elde edilen gelirle de topluma bir ne diyelim sosyal yatırımlar yapılıyor. Camisiydi, bimarhanesiydi vesaire. Çok yönü olan bir şey aslında yani. Burada çok kritik sorular akla geliyor. Bir karz-ı hasen diye bir tabir var aslında.
Evet.
Ayetlerde de geçen. Şimdi bu bir borç verme pratiği midir? Karz-ı hasenle uyuyor mu ya da bir paralellik var mı? Bu para vakıflarının vakfiyelerinde hiç karz-ı hasene atıf var mı?
Şimdi evet karz-ı hasen bir yani Kur'an'ın çok tavsiye ettiği bir borç verme pratiği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çok tavsiye ediyor. Hatta sadakadan daha sevap olduğunu buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla çok önemli. Ama karz-ı hasen biraz daha kişiler arası, yakın arkadaşlar, yakın ahbaplar, dostlar arası ve daha küçük ölçekte olabilen bir borç verme olarak varlığını sürdürmüş. Osmanlı'da da bunun varlığını sürdürdüğüne dair bir takım bilgilerimiz var. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz. Ama mesela şeriat sicillerinde karzahsen bulmak kolay mı? Değil. Niye değil? Çünkü şeriat sicilinde kim gidiyor hakimin, kadının önüne kim gidiyor? İki kişi, iki alacaklı verecekli. Kavga etmişler, anlaşamıyorlar. Problem var, gidiyorlar. Bizim sicillerde önümüze gelen davalar bunlar. Ama ben çok yakın bir dostuma karzahsen vermişim. Onu ben dava etmem ki.
Zaten belki yazılı kayıt altına bile almıyorsun.
Tabii. Aynen, kesinlikle.
Güvendiğin çok yakın olduğu için.
Kesin, tam öyle. Dolayısıyla bunun ama varlığını, insanlar arasında bu tarz karzahsen ilişkilerin olduğunu farklı kaynaklardan, hatıratlardan vesaire biliyoruz. Hı hı. Ama para vakfı söz konusu olduğu zaman, yani konum vakfı dönecek olursak, para vakfı karzahsen vermiyor. Hı. Genelde. Genelde dedim, istisnalarını söyleyeceğim az sonra. Niye vermiyor? Şimdi vakıf kurulmuş. Az önce mektep örneği verdik. Şimdi mektebin hocasının maaşı verilecek. Şimdi böyle bir hizmet amaçlı kurulmuş. Dolayısıyla karzahsen verdiğiniz zaman bu hizmeti sürdüremezsiniz. Peki ne zaman vakıflar karzahsen veriyor? Bir takım böyle adeta yardımlaşma sandığı mahiyetinde olan vakıflar. Mesela Yeniçeri ortalarından, yani bölüklerinden her birinin şeyi olur, bir para vakfı olur, bir sandıkları olur. Oraya o ocağa mensup olan, imkan olanların Yeniçeriler, işte vakıf para vakfı kuracakları zaman ya da para vakfı edecekleri zaman kendi bölüklerinin sandığına bu vakfı yaparlar. Onun da mütevellisi olur. Genelde bölüğün başındaki komutan kimse, o da mütevellidir aynı zamanda. Bu tür biraz da grup içi yardımlaşmaya yönelik olan vakıflarda bakıyorsunuz, ana paranın bir kısmını, üçte birini, bazen dörtte birini çok mağdur duruma düşenlere muhtemelen, ama o ocak mensubu olanlara karzahsen olarak veriyorlar.
Burada anladığım kadarıyla şöyle bir ayrım var. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Yani para vakıflarında paranın işletilmesi esas mantık olduğu için, yani borç verdiği takdirde bile kendi o parayı işleterek artırmayı aslında, evet, bir amaç ediniyor.
Kesinlikle.
Ama karzahsende bir borç verme eyleminde verilen paranın artırılması gibi bir şey yok. Gaye yok. Burada tamamen Allah rızası için, belki bir mümin kardeşinin darlığının giderilmesi için, evet, şey var. Paranın artması ya da artırılması gibi bir amaç yok herhalde. Yok, en temel farkı bu.
Bir şey gibi hocam, hani tefeci sisteminde olduğu gibi faizsiz işletmesi de söz konusu değil. Yani, hı-hı, borcu veriyor ve aldığı kadar borcu...
Aynen, miktar çoğu zaman aynı oluyor.
Evet, geri alıyor.
Merak ettiğim bir şey de şu, bu para vakfı uygulamalarında... Diyelim ki vatandaş Ahmet geldi, vakıftan ihtiyacı kadar miktarı alacak. Bunun için bir yazılı akit yapılıyor mu?
Yazılı akit yapılanlar var. Bir kere mütevellinin yazdığını düşünüyoruz. Buna da, yani şöyle, mütevellilerin tuttuğu bir takım kayıtlar var. Bunların bir kısmını gördük. Bu kayıtlarda bunlar yazılmış, biliyoruz. Ama hepsi yazılıyordu diye bir genelleştirme henüz yapma imkanımız yok. Çünkü kayıtların hepsini görmediğimiz için. Ama muhtemel ki, özellikle hele rakamlar biraz yüksekse yazılıyor. Şahitler de yazılıyor. Rehin, kefil, onlar da yazılıyor. Yani hani buradaki kayıt bir de şey, bir kayıt. Detaylı bir kayıt. Bu kayıtların sonra zaman içerisinde kullanıldığını, ispat konusunda ihtilaf ortaya çıktığında kullanıldığını dair
ama
örnekler var.
Kadı mahkemesine çok gitmiyor o zaman anladığım kadarıyla. Bu kayıtlar kadı sicillerinde çıkıyor mu karşımıza?
Kadı sicillerinde şöyle karşımıza çıkıyor. Dava konusu olmuşsa dava orada çıkıyor. Bir, olur. İki, kadı sicillerinde muhasebe kayıtları var. Mesela Üsküdar Kadılığı'nda, Üsküdar Kadısı, Üsküdar'daki para vakıfların, daha doğrusu genel olarak bütün vakıfların kayıtlarını tutuyor. Kayıtlarını tutuyor derken yıllık muhasebesini yapıyor. Yani mütevelli geliyor kadıya, bu yıl ben şu kadar param vardı, şu orandan işlettim, şu kadar gelir elde ettim.
Gelir gider.
Şu kadar kira gelirim var, toplam gelirim şu. Masraflarım, giderlerim, işte mektep hocasının parasını verdim, temizlik parası verdim, işte kömür, odun parası verdim. Toplam masraf şunlar, fazla şu ya da işte açık bu gibi, bütün bu muhasebe kaydını kadı da bunu sicile kaydediyor. Bu tür sicillerimiz, kayıtlarımız da var. Buradan da takip ediyoruz aslında birçok şeyi. Osmanlı tabii aynı zamanda bir kayıt medeniyeti diyebiliriz.
Yani doğru.
Zaten o kayıtlar olmasa hocam, bugün hani işte kadı sicillerinden bahsediyorsunuz. Osmanlı tarihine ilişkin pek çok mevzuyu da muhtemelen öğrenememiş olacaktık. Hatta ilk programlarımızda da hocamla konuşmuştuk. Yani pek çok evrak da işte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda telef edilmiş olmasına rağmen bugün yine Allah'tan elimizde bir sürü belge var da o dönemde neler yaşandığını öğrenebiliyoruz bu belgeleri okuyarak.
Kadı sicilleri bir de daha renklidir. Yani toplumu her katmanını gösterir. Yani Osmanlı arşivinde devletin belgelerinde devletin perspektifini görürsün ama kadı siciline baktığında evlenenler, borçlu olanlar, birbirini bıçaklayanlar her şeyi görebilirsin. Bugünkü mahkeme kayıtlarındaki gibi.
Evet. Evet. Burada bir şey daha konuşulabilir. Yani bu para vakıflarının vakıfta sistemi içerisinde nereye oturduğu şeklinde. Hı hı. Orada şöyle bir algı var. Sanki para vakfı diye bugünkü banka gibi böyle bir kurum var, böyle bir dükkan var gibi.
Gidip borç alıp faiz ödüyorsunuz gibi. Evet.
Böyle bir yer yok. Vakıf sistemi içerisinde bunun yanında yeni bir sistem de yok. Hı hı. Aslında vakıflar var. Bu vakıfların gayrimenkulleri var, kira alıyor. Nakit sermaye işletiyor. Gelir elde ediyor. Hı hı. Farklı kanallardan gelirleri var. Ya da devlet bir arazi gelirini tahsis etmiş. O araziyi tıpkı mira arazi gibi tapuyla işletiyor. Tapuyla bir mutasarrıfa veriyor. Oradan gelir elde ediyor. Yani aynı vakıf çok farklı tür gelirler elde ediyor. Bunların arasında nakit sermaye işletmeden elde edilen gelirler de var. Hı hı. Ya da şöyle diyelim, vakfın sahip olduğu mülkler arasında gayrimenkuller olduğu gibi paralar da var.
Onlar da yine para vakfına vakfedilmiş gayrimenkuller değil mi?
Tabii. Ama vakıf aynı vakıf. Hı. Yani aslında vakfın adı para vakfı değil. Vakfın adı mesela Hacı Hesna Hatun Mahallesi Mai Cari Çeşme Vakfı. Hı. Vakfın adı bu. Yani oradaki bir çeşme var. Hesna Hatun bir çeşme yaptırmış. Bunun içinde bir vakıf kurmuş. Bu vakfın, misal söylüyorum, iki tane diyelim dairesi var, kiraya vermiş. 100 kuruşta nakit sermayesi var. Bir taraftan kira gelir elde ediyor, bir taraftan nakit sermayesini işleterek gelir elde ediyor. Bizim para vakfı dediğimiz kurumlar bu kurumlar. Yani bunlara biz para vakfı diyoruz. Aslında vakıf yani ortada.
Aslında mevcut bir vakfın farklı bir fonksiyonu, işlevi gibi.
Evet. Yoksa farklı bir gelir aynı. Kalemi. Farklı bir gelir kalemi var.
Ve bu gelirler birbirlerine karıştırılmıyor. Hesapları
yok. Bu vakfın geliri tek bütçede toplanıyor. Orada sorun yok. Vakfın amacı o çeşmeyi ayakta tutmak, az önce verdiğim örnekte. O çeşmenin masraflarına kullanılıyor. Sürekli o çeşme yüzyıllarca sağlıklı bir şekilde akıyor. Ama su yolları tamir ediliyor sürekli.
Vakfın mal varlıklarının bir kısmı menkul, bir kısmı
gayrimenkul.
Para şeklinde.
Doğru. Gayrimenkullerinin de bir kısmı doğrudan hizmete tahsis edilmiş. Mesela az önce mektep vakfı dedik. O mektebin binası gelir elde edilmiyor. Gelir elde etme amaçlı değil. Ama bir kısım gayrimenkuller gelir elde etme amaçlı. Bunları kiraya veriyor, gelir elde ediyor. Aynı hizmette kullanıyor. Yani bütün gelirlerini tek bütçede topluyor ve bütün hizmetleri neyse o hizmetlerine kullanıyorlar.
Peki burada şu soru aklıma geliyor. Şimdi genellikle bu konuda yazan akademisyen tarihçilerden mesela hatırladığım bir tanesi Tahsin Hoca var. Tahsin Özcan. Mesela Üsküdar'da, İstanbul'da çok sayıda para vakfı var. Çoğu insan dediğiniz gibi para vakıfları sanki banka işlevi gören kurumlar gibi düşünüyor. Diğer vakıflarla birlikte düşünmüyor. Üsküdar'daki işte 100 tane, 150 tane para vakfı derken belki de bu diğer vakıflarla büyük oranda örtüşüyor. Kesişim kümesi çok yüksek.
Kesinlikle öyle. Zaten öyle. Bu arada yani Tahsin Özcan Hoca'yı andınız. Allah selamet versin. Tahsin Hoca ilk kez ciddi bir çalışma yaptı para vakıflarına üzerine. Yani daha öncesinde çok spekülatif bir takım şeyler ortaya konuyordu. Benim bu konuştuklarım da önemli bir kısmı Tahsin Hoca'ya şeydir yani. Borçluyuz, böyle rahat konuşuyoruz. Çünkü artık birçok şeyi biliyoruz.
Hatta kitabın ismini de zikredebiliriz hocam, hatırlıyorsanız.
Üsküdar Para Vakıfları.
Üsküdar Para Vakıfları.
Kanuni dönemi Üsküdar Para Vakıfları. Hı-hı. Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlandı. Doktora teziydi hocanın zaten. Şimdi burada bu vakıflar müstakil bir böyle kurum olarak faaliyet göstermek yerine dediğimiz gibi o vakıf sisteminin bir parçası olarak devam ediyorlar. Ama şu da var, mesela öyle vakıflar var ki sadece gayrimenkulleri var. Hı-hı. Hatta vakıfın şartı var. Nakit sermaye işletilmeyecek. Hı-hı. Bazı vakıflar da var. Vakıf nakit para vakfetmiş.
Gayrimenkul
hiç gayrimenkule dönülmeyecek. Sadece nakit sermaye işletecek. Bu tür vakıflar da var ama geneli her iki tür geliri olan vakıflar çoğunlukla.
Dolayısıyla vakfiyesine baktığımızda az çok anlaşılıyor diyorsunuz,
evet,
yani.
Vakıf yani vakfeden nasıl istemişse sistem öyle kuruluyor.
Evet. Doğru. Hocam programımızın sonuna geldik.
Öyle mi?
Daha yeni başlamıştık hocam.
Aslında hakikaten konuşacak çok şey var ama inşallah başka bir programda sizi tekrar konuk ederiz hocam. Daha böyle uzun uzun diye i̇nşallah. Yine konuyu masaya yatırmaya devam ederiz. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli bir sohbet oldu. Hocam size de çok teşekkür ederim.
Teşekkürler. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim.
İnşallah. İnşallah hocam. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Arkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte değerli hocamız Doçent Doktor Süleyman Kaya'yı konuk ettik ve Osmanlı'da para vakıflarını masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.